Herkese merhaba. İkinci Mesleğim Podcast'inin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Özge Saygün. Kendisinin 17 senelik bir bankacılık kariyerinden sonra profesyonel koçluğa geçiş sürecini dinleyeceğiz bu bölümde. Umarım bu hikayeyi keyifle dinlersiniz. Öncelikle merhaba.
Merhaba.
Hoş geldiniz Özge Hanım, nasılsınız?
Çok mersi, gayet iyiyim. Keyifli bir cumartesi öğleden sonra. Tanıştığımıza da çok sevindim.
Aynen, karşılıklı. Çok uzatmadan sorumuza başlayalım. Özge Saygün kimdir?
Bu çok ağır bir soru. Kimdir ilk etapta? Evet, ben şöyle açıklıyorum son zamanlarda. Sözlüklerde anlamına baktığınızda Özge'nin başka diye geliyor. Ben de kendi yaşadıklarıma, işte yaşamın benim için anlamına baktığımda, kendi yaratımıma baktığımda ise onu nevi şahsına münhasır bir şekilde özgün olarak yorumluyorum. Yardımseverim, yaratıcı olduğumu düşünüyorum. Yüksek bir saygı anlayışım var, espriliyim, sakinim. Kafasına koyduğu her şeyi yapacak kadar azimli ve bu heyecanla yaptığı şeyleri de sonuna getirmek tutkusu olan birini görüyorum kendime baktığımda. Cana yakın bir insanım ve tecrübeyle öğrenen bir insanım. Bu seneye kadar kurumsal ve ticari bankacılık alanında 17 yıllık deneyime sahiptim ve bu süre zarfında iş geliştirme, proje yönetimi, dönüşüm, büyüme, satış etkinliği ve stratejiye yönelik alanlarda bütünsel bir yaklaşım içinde görev yaptım. Bir yandan da tüm bu süre zarfında yıllarca ve halen dünyayı değiştirmek için gönüllü olarak çalıştım ve çalışıyorum. Ve bir gün ben değişirsem dünyam değişir mottosundan hareketle de koçlukla tanıştım. O günden beri de apayrı bir farkındalıkla bu hayatı yaşıyorum.
Bize biraz kendinizi ve meslek değiştirme hikayenizi anlatır mısınız? 17 yıllık bankacılık tecrübenizden sonra olay nasıl koçluğa vardı?
Şöyle 17 sene evvel üniversite sınavı bittikten sonra bir iş arayışına başladım. O dönemde çılgınca işte görüşmeler, sürekli dolabın üzerinde asılı duran bir takım elbise ve o görüşmelere git gel ve bir yandan da bankacılık çok popüler. MT sınıfları açılıyor, işte gerçekten gelecek vaat ediyorlar vesaire. Aklımda her zaman metin yazarlığı vardı, reklam işi vardı. Ama bir Deniz Dülgeroğlu değilmişim, bir öğle arasındaki mesaj dağıtıldığında kabul edeyim. Olmadı. Gittiğim görüşmelerde gerçekten çok keyifli geldi. Sanırım bir aidiyet hissi, iyi bir grup, gelecek vaadi ve bir şekilde ben bankacılığa başladım. Sonrasında da yıllarca yaptığım işi sevdim. O dönem hatta işte terfi, gelişen değişen sosyal haklar, kurumların bize kattıkları, organizasyonlar, o çok iyi dönemlerini yaşadım diyebilirim bankacılığın. Ve sonrasında iki ekip değiştirdim neredeyse ben 17 senede 4 ayrı bankada. Ve işte beraber hareket etme, o aidiyet duygusu, çok güzel insanlarla, çok güzel eğiten, öğreten yöneticilerle çalışmak büyük keyif verdi. Bir noktadan sonra aynı çemberde hissettim ben kendimi. Gelişim durdu. Bir taraftan da farklı bir şeylerin arzusuyla daha ne öğrenebilirim bu hayattan diyerek ben durdum ve arayışa başladım. O gibi durumlarda şöyle soruyorum ben, şöyle bir farkındalık yaşıyorum kendi kendime. Ben böyle ölmek istemiyorum diyorum. Bu şekilde pek çok karar aldım mesela. Ve koçluk da gerçekten bir gün yaptığım bir meditasyon esnasında, bir grup meditasyonunda şöyle çıktı hikayesi. 20 kişiyiz, sound healing yapılıyor, çok keyifli, 2 saat. Uyumuyorsunuz kesinlikle. Böyle çok arada bir yerde gerçekten hani farkındalık ve keyif yaşatan bir meditasyon. Ve yanımdaki kişi o anda horlamaya başladı. Benim bir karar vermem gerekiyor. Yani şimdi o hanımefendiye dokunursam eğer çığlığıyla geri kalan 18'de uyanacak. Ve o sırada kendim doğrulup ters döndüm. Ve o anda böyle şey oldu. Esnekliğimin farkına vardım. Yaratıcılığımın farkına vardım. Hızlı karar alabilmemin farkına vardım ve gerçekten insana geliyorsa da belki de meditasyon ona hizmet ediyor o sırada. Ben değişirsem değişecek her şey dedim. Bu çok ilginç bir andı benim için ve çıktım oradan arabada oturuyorum ve düşünüyorum. Ben değişirsem değişecek her şey. Ben nasıl değişebilirim? Tabii odağınıza bu soruyu aldığınız zaman karşınıza çıkanları daha rahat görebiliyorsunuz. Yani çocukken dondurma alacak olursun ve yerde para bulursun. Çünkü odanda onu almak için bir yol vardır yani. Yere yakınsındır vesaire o sırada. Aynı şekilde. Ve o sırada bir arkadaşım, senin böyle sorular sormaya başladığın için aslında bir seni bir koçlukla tanıştırmak lazım dedi iş yerinde bir arkadaşım. Ve bir anda ben gerçek anlamda kendimi bir sınıfta buldum. Bu arada bir gün öncesinde gayet zor bir deneyim yaşamışım. Birisi beni şikayet etmiş. Ben o sırada Allah'ım nasıl kendimle çelişiyorum, ben ne yapıyorum diyorum. Davranışlarımın bir yandan koç olmak istiyorsun, farklı bir yol. Ama bir taraftan işte demek ki diyorum artık bir şeylerin iyicene değişmesi gerekiyor senin hayatında vesaire derken bu eğitimler başladı. İlk çıkış noktası benim bu eğitimleri almamdı.
Peki sonra ne oldu?
Evet, sonra neresinde tam olarak değişti derseniz, o kadar hoşuma gitti ki o sorular, insana sormak. Şöyle bir gerçek var. Ben bir diziyi seyrederken bile kucağımda laptopla Wikipedia'da araştırarak, o tarihçeyi okuyarak izliyorum. O öğrenmeyi bana gerçek bir keyif veriyor. Bunu bir yerde sergilemek için değil üstelik yani. Ben keyif alıyorum o şekilde tecrübe etmekten. Dolayısıyla insanlara da şunu soruyordum yani. Bir davranıştan sonra mesela. Neden bunu yaptın? Neden öyle davrandın? Ve gayet sert tepkiler aldığımı da hatırlıyordum. Oradaki amacım asla o değildi hiçbir zaman için. Koçlukla beraber sorularım değişti. Bunu yapmanın altındaki sebep nedir? Seni böyle davranmaya iten ne yaşadın gibi derken, ne benim o bilgi arsızlığım, insanlara karşı davranışlarını anlamak yönünde istemsizce gerçekleştirdiğim saldırgan tutumlar, hepsi son bulmuş oldu. Ve o ahenk bana çok büyük keyif verdi. Üstelik bütün bu eğitimler süresince gerçekleştirmek zorunda olduğumuz zorunlu hizmetler var. İşte 100 saat sınava girene kadar. Bu sırada kanser hastaları, mavi yakalılar, öğrenciler, 50 plus insanlar, çok uzun yıllardan beri aynı sektördekiler, kadın, erkek hiç fark etmez. O kadar çok insanla çalışma ve tanışma zevki buldum ki, şansı buldum ki bu bana çok büyük zevk verdi. Danışmanlık demiyoruz aslında biz. Çünkü eşitlik ilkesi var koçlukta ama beraber çalıştığım bir kişi terfisinde beni çığlık çığlığa aradığında aynı coşkuyu yaşayarak tüylerimin diken diken olduğunu hissettim ve ben bu işi yapmak istiyorum dedim. Yani beni bu kadar dönüştüren bir şeyi ben de insanların üzerinde, insanlarla birlikte tatbik etmek istiyorum dedim.
Peki bu meslek değiştirmeye karar verme anı nasıl oldu ya da kırılma noktası nasıl oldu?
Şöyle, ya yaptığın işi seversin ya da sevdiğin işi yaparsın diye düşünürüm ben. Bir noktadan sonra yaptığım işi sevmediğimi fark ettim ben. Bu arada çok dediğim gibi saygı yüksek bir değerim olduğu için adımın da hani benden başka olmadığı için imzam olduğuna inanırım. Dolayısıyla hiçbir zaman bir işi savsaklamam, bir işi layıkıyla yapmaya çok büyük özen gösteririm. Bir noktadan sonra bu insanda bir yorgunluk yaratıyor ve her tarafa yetişme, hani belki bazen mükemmeliyete kaçan bir tutum vesaire yaşanabiliyor. Ve bir gün gerçekten o soruyu gene kendime sorduğumda ben daha fazla bankada çalışmak istemiyorum dedim, evet. Bir yol haritam yoktu, doğruya doğru. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Çok keyifli beraber çalıştığım insanlar vardı International Coaching Federation'da, ICF'de. Onlara sordum. Onlar da bankadan ayrılan insanlardı. Siz nasıl yol aldınız? Nelere karşı hani tedbir almalıyım? Ne gibi şeyleri sizden tecrübelerinizi benimle paylaşırsanız farklı yapmalıyım diye. Böyle mentorluklar aldım mesela. Çok güzel insanlarla yolum kesişti o anlamda. Ve sonrasında dedim ki evet, ben bu işi yapmayacağım daha fazla. Ama bunun bir hazırlığı var. Dolayısıyla ayrıldıktan sonra bir süre daha rahat edebilmek için bir birikim yapmaya başladım. Çünkü bu bir gerçek. Koçluğu sükunet içinde yapmanız gerekiyor. Ve bu noktada da arkada maddi kaygı beslerseniz aynı yaratıcılıkta ve özgüvende olamayacağınız aşikar. Bu bir sürü sektör için geçer. Hani zengin kalkışı derler ya, öyle bir şeye girişmedim. Aylarca gerçekten 18.30'a kadar bankacılık, 18.30'dan sonra gece 24'e kadar koçlukla ilgili bütün ödevlerimi, bütün hazırlıklarımı tamamladım. Bunu çok bir yılın üzerinde yaşadım. O sırada küçüldüm. Bütün bu sadeleşmeye dair şeyleri de okudum. Bir taraftan harcama kalemlerimi yazdım. nelerin gereksiz olduğunu çıkardım. Hayatımdan neleri mahrum kalma hissiyatı doğurmadan eleyebileceğime baktım. Hakikaten meşakkatli bir çalışma. Öyle hadi ben bugün işi bırakıyorum diyemiyor insan. Maaşın dışındaki sosyal haklarla da bankacılık iyi bir meslek. Ne olursa olsun. Ve bu anlamda kendimi geliştirdim. Bir yol haritası çizdim. Aklımda hep var. Herkes de biliyor benim bir gün işten ayrılacağımı. Tek bunu benimle paylaştıkları için de çok gurur duyduğum bir nokta kendimle. İkisini birbirine hiç karıştırmadım. İkisini gerçekten titizlikle ve her iki ortama da saygı göstererek korudum ve bu anlamda çok titiz bir çalışma sergiledim. Ama bir gün ayrılırken de duydum mesela. Herkes bir gün benim gideceğimi zaten tahmin ediyormuş. Ama son dakikaya kadar gerçekten çok azimle, özveriyle çalıştım. Ve ayrılmadan yaklaşık bir ay evvel ben ayrılacağım diye müsaade istemeye gittim. İstifa etmeye bile değil. Müsaadenizi istiyorum, ben artık ayrılıyorum dedim. Ya o kırılma noktası biraz artık hayata atılmaya hazır hissetmekti. Devam edebilecek gücü bulmaktı. Bazı şeylerin biraz daha kafamda somutlaşmasıydı. Bununla birlikte o konfor alanından, o konfor alanının bünyemizde yarattığı morfin etkisinden çıkmak inanılmaz bir tecrübe. Yani içimden ses geldi. Gerçekten o kararı aldığım anda içimde bir şeylerin çatırtısını duydum. Dışarı adım attım. Ve de şu var, yani birkaç sabah o Home Alone'daki Macaulay Culkin vardı. Aynen o çığlığı evde yaşadım yani. Bu oluyor. Ama sonra diyorsun ki tamam, su yolunu bulur. Hani aklını başına devşir, yol planını çiz, nasıl gideceğine karar ver.
Peki bankacılık yapmak istemiyorum artık dediğinizde ne gibi duygular içindeydiniz?
Bankacılık yapmak istemiyorum dediğimde.
Yani onu fark ettiğinizde.
Onu fark ettiğimde nasıl ifade edersiniz siz beslenmeyle ilgili bir insan olarak? Bunu tercih ederim. Midem kaburgalarımın arasından elime geliyordu artık. Top gibiydi. Yani sindirim sistemi bozukluğu falan herhalde. Kötü hissediyorum kendimi. İçim şişiyordu. Gerçekten. Böyle tamamıyla işle alakalı bu arada. Yaptığım işin yarattığı stresle alakalı. Çok güzel insanlarla çalıştım ben yıllarca. Bir önceki çalışma hayatımdaki, bankamdaki insanlar çok yakın arkadaşlarım. Beraber tatile gidiyoruz. Sinema, işte sabahları yürüyüşe çıkıyorum ya da fikrine danıştığım insanlar. İnsanlarla alakalı hiç söyleyebileceğim bir şey yok. Ama sürekli değişen iş yükü, anlık regülasyonlar, aynı şeyi tekrar ettiğimin hissi. Bunların hepsi bir gün bende gene aynı soruyu doğurdu. Ben böyle devam etmek istemiyorum. Çünkü baktığım zaman daha farklı bir şey yapmak istiyorum. Daha fazla hizmet etmek istiyorum. Daha fazla kendime ve dünyaya fayda sağlamak istiyorum.
Peki şunu sormak istedim. Üniversitede bilmiyorum ne okudunuz. Okuduğunuz alanı isteyerek mi okudunuz? Ve sonrasında hani bankacılığı şartları iyi, güzel bir meslek olarak hani değerlendirdiğinizi ve bu yola adım attığını söylediniz ama bu yol aslında hani kendi isteğinizle mi ilerlediniz bu yolda?
Tam tabiriyle kendim ettim, kendim buldum ve büyük konuşma diye bir folder'ım var. Bunu açık açık söyleyebilirim. Şöyle başladı hikaye, çok talihsiz. Ay bankacı mı olacağım ben? İşletme iktisat okuyup da ne alakası var diye. Psikoloji, sosyoloji ve asıl isteğim her zaman psikolojiydi. Böyle 7. sıralara da İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler yazdım. Yani benim için orası... Ya bu arada çok parlak bir öğrenci değilim. Tamamen özgüvenden kaynaklanıyor bu yaşlarım yani. Özgüven parantez içinde şuursuzluk o dönemde. Ailem de o anlamda çok destekleyicidir. Sadece şöyle desteklerler. Sizin hayatınız hani ne okumak istiyorsanız demişlerdi bana. Ve ben de son akşam şey demiştim mesela. Çemberleri doğru doldurmuş muyum? Bir ona kontrol etseniz. Aa tabii çocuğum falan. O şekilde geçti ve ben böyle işte sınav sonuçları açıklanacak. Bakıyorum puanıma tahmini. Diyorum tamam ya Boğaziçi psikoloji oldu, hiç olmadı sosyoloji. Allah'ım o kadar mutluyum ki ya birinci tercihe gireceğim ya ikinci tercihe. Bir geldi 7. tercih İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler. Yani şu anda girmek çok zormuş bu arada. Ben zamanında hiç o halime iyi bir şey yapmışım, hiç farkında değilim yani. Ah diyorum karalar bağladım İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ne olacak falan. Hiçbir problem yok aslında uluslararası ilişkilerde. Ama uzmanlaşmayı çok isterdim bir konuda. Yani o yüzden hani kimseye senin yüzünden diyebileceğim bir nüvem de yok. Ama altında yatan yani bankacı mı olacağım ben? Tabii ki uluslararası ilişkiler okuyayım falan o noktada. İş görüşmelerine gidiyorum işte dediğim gibi reklam şirketleri istiyorum. Otomotiv sektörüyle görüşüyorum. Kaç görüşme yaptım ben bile bilmiyorum o dönemde. Ve bir anda işte böyle banka, ilk çalıştığım banka işte bölge müdürlüğünde görüştüm. Şubede birileri baktı. Sonra genel müdürlüğe aldılar. Sonra kendimi MT sınıfında buldum. Evet, ne büyük lokmaya büyük laf etme diye kendimi bankacı buldum ben.
Peki bankacılığı hiç sevmeye çalıştınız mı? Yani ben bankacı olmak istemiyorum mu fark ettikten sonra böyle bu tarz bir uğraşınız oldu mu?
Şöyle bankacılığı o ilk dönemlerini belki ilk 14-15 senemi gerçekten sevdim ben. O, aslında o farkındalık farklı bir noktada geldi. Çünkü ilk etapta ilk herhalde 13-14 sene 3,5 senede bir banka değiştiriyordum. Kuruluş ekiplerindeydim. Gerçekten çok keyifliydi. Hiç durmuyorduk. Sıfırdan işleri yapıyorduk. O yüzden o bütünsel yaklaşım dediğim o yani. İş gelişme tarafına da baktım. İşte ekranların geçişini de yaptık. Bankacılık sistemlerini de kurduk. Ekipleri de oluşturduk. Eğitim tarafı da vardı. Yani durup düşünecek bir vaktim yoktu. Bununla birlikte o yoğunluk arasında çok şey kaçırdım mesela. Arkadaşlarımın doğum günleri, özel günleri, önemli günler yani... Çılgınca çalıştım çünkü belki de o yıllardaki ego durumum bunu da besliyordu ve destekliyordu. Ben ne zaman ki bir şeyleri kaçırdığımı fark ettim, ne zaman ki yaptığım işin aslında o gelen öz farkındalıkla bana uymadığını fark ettim. Çünkü öz farkındalıktan kastım şu, siz eğer kendinizin bilincindeyseniz derinlerde yatan değerlerinize hitap etmiyorsa çarpı ikiyi dahi verse bir yere geçmezsiniz mesela. Bu içerikte de bakınca bazı şeylerin benim kendi değerlerimle örtüşmediğini fark ettim. Bu anlamda da işte o da beni yavaş yavaş o yola ve fark etmeye ve ben ne istiyorumu söyletmeye başladı içime.
Peki hikayeyi biraz geriye alalım. Son zamanları çok konuştuk. En başlara gidelim. Çocukluğunuzda ne olmak istiyordunuz?
Yani parmaklarımı şöyle yapıyordum bu soru gelmesin diye çünkü bu...
Biraz merak ettim.
Ben gerçekten hani derin karanlık sırlarım yani öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten şöyle bir şey. Bu konu aile içinde de çok konuşuldu. Benim ortanca ablam daha ilkokul 2'de ne iş yapacağını biliyormuş. Bugün de o işi yapıyor.
Nedir o? Merak ettim şu an.
İç mimar. Yani ilkokul 2'deki bir çocuğun iç mimar olacağım demesi enteresan. Bir de bunu hayata geçirmesi gerçekten şahane. Hani bu konular konuşulurken ben dönüp şey dedim. Ya ben ne olmak istiyordum? Hiç böyle bir şey dile getirdim mi size falan dedim. Böyle herkes bir elini içerisine götürüp bir düşündü falan böyle. Dedim o kadar mı vahim? Çocuğunuz hiç mi bir şey söylemedi size? Niye hatırlamıyorsunuz? Neyse o akşam olaysız dağıldık hepimiz. Sonra annem telefon açtı. Buldum dedi. Neydi dedim. Çok heyecanlıyım ben de. Kainat güzeli dedi.
Ay çok iyi.
Ya ebatları veriyorum. 1.66. Yani.
Çok iddialı.
Kainat güzeli. Ya çünkü nedense böyle o dönem herhalde Star'ın falan, özel televizyonların ilk çıktığı zamanlar sürekli güzellik yarışmaları var. Büyüyünce ne olacaksın diyorlarmış. Kainat güzeli diyormuşum.
Ama ben de o güzellik yarışmalarıyla birlikte büyüdüm. Yani o böyle bir olaydı. Güzellik yarışması var hadi oturup izleyelim falan diye. Yani öyle o tarz şeylerle de çok alakalı bir ailem yok ama hani mutlaka varsa açılıp izlenirdi. O yüzden anlıyorum bu noktada.
Zaten yani Happy Top'u 3 kanal, 4 kanal o dönemde. Ne ona beni etkiledi, ne oldu, neden öyle düşündüm hiçbir fikrim yok yani. Ama yani bunun bir meslek olmadığı konusunda keşke uyarılsaydım başına.
Peki tekrar bugüne dönelim. Ne istemediğini görmek kolay ama ne istediğini görmek çoğu insan için bayağı zor olabiliyor. Siz buna nasıl karar verdiniz? Bu meditasyonda yaşadıklarınızdan birazcık bahsettiniz ama hani... Yani o bir tecrübe, o tecrübenin aksiyona dönmesi ve gerçekten evet ben bunu yapmalıyım dediğiniz anda tamamen onun içinde miydi yoksa böyle onun üstüne ekstra bir şeyler de yaşadınız ve böyle evet tamam ben bunu istiyorum gerçekten dediğiniz başka bir şeyler de oldu mu tecrübesi olarak?
Çok kuvvetli bir soru. Düşünüyorum şu anda gerçekten çok doğru da bir tespit. Ne istemediğimizi Hep çok iyi biliyoruz. Ama ne istediğimizi dile getirmek gerçekten çok iddialı olabiliyor. Neler yaşadım? Bu sanırım belki de yaşla gelen bir şey o dönemde. Gittikçe gelen hani egoyu fark etmek, o sırada kimin konuştuğunu fark etmek, daha ne istediğini bilir bir hale gelmek, daha kendi güçlü yönlerinin farkına varıp dile geldiğinde birey olarak hissettiği noktada değerlerini gördüğü bir yerde konuşmak bu bence. Ne istemediğimi biliyordum. Ne istediğim de o biraz evvel söylediğim aslında çok belki dile getiriyorum ama öz farkındalık da birlikte. Beni ne tanımlar, ne tamamlar? Nasıl bir yerde kendimi daha rahat hissederim? Hani hangi ayakkabıları giyip yürümek istiyorum gibi. Ve olmak istemediğim yeri fark ettikten sonra haliyle olmak istediğin şeyleri de tecrübe etmeye başlıyorsun. Buradası birazcık deneme yanılma yöntemi belki de. Hani yogada kendimi bulabilecek miyim? Benim olayım koşu mu yoksa gym mi? Hangi spor mesela örnek veriyorum. Bunun gibi. Ve o tecrübelerde gerçekten kendimi akışta hissettiğim, o Mihail Csikszentmihalyi'nin o teorisini çok seviyorum. Yani zamanın nasıl akıp gittiğini anlamadığın işse eğer, neyse eğer, o senin zaten olması gerekenin gibi bir durum var ya. Uyumayı unuttuğum günler oldu. Çünkü o kadar keyifliydi ki o koçlukla ilgili yazdığım şeyler, yaptığım ödevler, ödev demek dilime ağır geliyor yani.
Özge Hanım'ın bu arada bahsettiği teori, flow teorisi diye geçen, Türkçesi akış diye geçiyor herhalde, evet değil mi? Soyadını söyleyemediğim Stanford'lı psikolog, akademisyen kişinin bulduğu ve aşağı yukarı herhalde bu 30 senedir falan da bununla ilgili araştırma yapıp aynı zamanda bir kitap yazdığı bir teori diyeyim. Bununla ilgili ilgilenenler için kitabın linkini ben podcast'in description kısmına ekleyeceğim. Ona da bakabilirsiniz. Bence çok güzel bir kitap ve çok insanların bence farkındalığını artırabilecek bir teori ve kitap. Kitap demek, kitaba indirgemek yanlış olur. Yanlış bir kelime kullandım demin. Yani o bence de çok doğru. Hani ben ne yaparken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum ve bundan zevk alıyorum deyip onun biraz peşinden gittiğinizde biraz daha hani ben nerede mutlu olurum, huzurlu olurumun cevabını zaten bulabiliyor oluyorsunuz. O yüzden gerçekten ona bakmak da iyi gelebilir dinleyenlere diye düşünüyorum. Araya girmek istedim bu ufak bilgiyle. Peki şunu sorayım. Hani bu süreçte sonuçta baktığınızda 17 yıllık bir kariyer var. Yani şu an burada Türkiye'de kaç yaşında emekli olunabiliyor bilmiyorum ama annem gillerin zamanında, yani annemin arkadaşları falan, annem o şeye girmemiş, SGK freninin başlatmamış mı neyse artık bilmiyorum ama annemlerin zamanında 38-39 yaşında insanlar emekli olabiliyormuş. Ve böyle annemin birçok arkadaşı 40 yaşında emek, yani çalışmaya devam etmişler ama baktığınızda 40 yaşında emekli maaşı da olan bir şekilde hayata devam etmişler. Bu insanlar yani 60-62 arası doğumlu ve şu anda da hani yine o yaşlara tekabül ediyor. Ya baktığınızda aslında hani bir üst jenerasyon için diyeyim, hani 17 senelik bir kariyer emeklilik için yeterli bir kariyer aslında. Yani hani artık unumu eledim, eleğimi astım. Adios amigos. Ama siz hani bunu bir tarafa bırakıp yepyeni bir kariyer yoluna girmişsiniz yavaş yavaş diyeyim. Peki bu yola girerken hiç böyle bu zamana kadarki emeklerim boşa gitti mi diye üzüldünüz mü?
Sorulara bayıldım, bayıldım yani gerçekten. Önce şu talihsiz haberle başlayayım. Bizim SGK verilerine baktığımızda benim daha emekli olmama 19 senem daha var. Bir bu kadar daha yaşayacağım yani.
Kusura bakmayın, kötü yerden girmişim. Benim hiç bir bilgim yok. Türkiye'de hiç şey yapmadım ya, maaşlı çalışan olmadım. Aslında Türkiye'de burada vergi ödediğim bir iki sene oldu ama o zaman da işimi yeni kurdum ve işte fiziksel olarak İngiltere'deyim ama burada öğrenciydim. İşim Türkiye'deydi. Ve o zaman da hani gerçekten yani zar zor geçiniyorum gibi bir şeydeyim. O noktada da hani ama SGK primi yemişim deyip ödemedim. O yüzden de hani bu konuları hiç bilmiyorum. Hani kusura bakmayın. Bu gerçeği yüzünüze vurdum.
19 sene daha var. Dolayısıyla zaten mevzuya çalışmak diye başladığında, çalışmak diye baktığında ve işte bu seneleri saydığım zaman orada yanlış bir şey olduğunu insan farkına varmalı. Neredeydi o, hatırlamıyorum, hani kimin sözüydü? Aşkla yaptığın iş değildir. Öyle bir söz vardı, yanlış hatırlıyor olmayayım. Maxim Gorki olabilir. Görev olduğunda köleliktir diyordu yanılmıyorsam, evet. Görev olarak bakmadığında hani zaman su gibi geçiyor. Biraz evvel konuştuğumuz akış gibi. İlk 2,5-2 sene evvel o dönemde mentorluk alıyordum gene. Ve aynen sizin sorduğunuz soruyu sordum. Yani 17 seneyi yakacağım ben ya dedim. 17 seneyi yakacağım. Hani olabilecek bir şey değil bu dedim. Ve bu eğitim, bu mentorluklar, bu bilgi paylaşımları beni öyle bir yere getirdi ki artık cümlemi geçmiş 17 senenin de bana kattığı tecrübeye dayanarak diye kuruyorum. Bu o bakış açısı değiştirmek, perspektif değiştirmek bence bu işte. İlk yola çıkışımda taze ve korkakken ve henüz o cesareti bulamamışken deminki kırılma noktası sorusu vardı. Tam olarak bu belki de işte. Nasıl baktığınla alakalı. Onun omuzundaki yük hissiyatıyla ya da beraber kol kola yürüyebilmek hissi işte o cesaretle. Şu andaki yeni cümlem 17 senelik bankacılık tecrübesi sonrasında.
Yani ben zaten kişisel olarak hiçbir şeyin boşuna olduğunu, boşuna yapıldığını vesaire kesinlikle düşünmüyorum. Yani o tecrübe insana bir şeyler öğretiyor, iyisi de kötüsü de, ve sizi farklı bir noktaya taşıyor. Yani zaman geçtiğinde zaten hiç kimsenin, yani bir ay sonrasında bile aslında bir şeyler yaşadığınızda, yaşamaya devam ettiğinizde aynı insan olduğunu düşünmüyorum. Her yaşadığım şey bize ufak bir katkıda bulunuyor ve o yavaş yavaş bizi farklı bir yere getiriyor. Bu hani mesleksel olarak da böyle aslında. 17 yıllık tecrübe sizin belki şu anda yaptığınız işinizin, ya da şöyle diyeyim, sizin şu anda yaptığınız işinize farklı bir yerden bakabilmenizi ya da bu işi kurmak için belki gerekli fikirleri ya da neyin tutup neyin tutmayacağını ya da işte ne bileyim hani uyduruyorum piyasadaki eksiklikleri vesaire vesaire de sağlamış olabilir. Yani aslında bir şey sonrasına bizi getiriyor ya da getirmese bile oradan aldığınız tecrübe yine bir yerde kullanışlı, uygulanabilir ve faydalı oluyor. Ama maalesef hani kültürümüzde hep çok şey var. Aa işte bu işi yapmıyorsan gitti yandı o kariyer falan. Yani böyle bir şey yok aslında. Hani o kariyer gibi bakmamak lazım. Tecrübe her zaman yararlı bir şey nihayetinde.
Ben bir de en başında paylaştığım gibi tecrübeyle öğrenen bir insanım. Sizin bana dönüp de o sıcak dokunma demenizin bazen hani belki bu çok şey bir örnek ama benim için bir anlamı yok yani. Benim onun gerçekten sıcağın ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Ya da işte dediğim gibi bir şeyleri yaşamam gerekiyor ve öyle öğreniyorum. Ve insana o tecrübelerin bir şey kattığına sonuna kadar inanıyorum. Bu podcast de mesela benim için öyle. Şu anda bir şey deneyimliyorum ve paylaşımlarımızdan bir dakika önceki insan değiliz. Farklı bir zenginliğe varıyoruz.
Tabii ki.
Bu katma değeri, bu katmanlanmayı, bu zenginleşmeyi ben çok seviyorum. İşte koşu da böyle girdi hayatıma mesela. Yani 36 yaşından evvel ben koşmuyordum. İşte 500 metreyle başlayıp bir akıllı saat takıp işte kendi performansımı gözleyip şimdi maratona katılıyorum. Daha fazlasını da yapmak istiyorum. Çünkü her zaman söylediğim şey bu bedende, bu akılda, bu vücutta hani bir kere geldim bu dünyaya. Oturmak istemiyorum yani sınırlarımı öğrenmek istiyorum. Daha ne katabilirim, daha ne öğrenebilirim, daha ne tadabilirim, daha ne görebilirim. Böyle duyularla yaşamayı da çok seviyorum, aynen.
Süper. Peki birazcık yaştan bahsettik. O yüzden soruyu sormak istedim. Meslek değiştirmeye karar verdiğinizde kaç yaşındaydınız ve o noktada ne gibi sorumluluklarınız vardı hayatta?
Evet, kendi kendime bakmak dışında bir sorumluluğum yok. Bu evet bir gerçek. Bu anlamda karşılaştığım argümanlar işte tabii sende çocuk yok işte vesaire hani böyle şeylerle karşılaşıyorum. Bu doğru. Meslek değiştirmeye işte gerçek anlamda adımımı bu sene attım. 39 yaşındayım. 39 yaşıma girdim yani. Şunu düşünerek girdim. Evet 17 sene boyunca bankacılık yaptım. Dediğim gibi şirket çalıştığım şirketten de müsaade isterken bunu dile getirdim. Yani 2 sene çalışanların yaş ortalamasına baktım ve ben 2 sene hayalimi yaşamak için bu işten ayrılırsam en azından kendime denemedim demeyeceğim. Gerçekten işler yürümez, sarpa sararsa hiçbir problemim yok. Sektöre tekrardan geri dönebilmek isterim. Ama denemezsem özge olarak kendimi hayatım boyunca eksik hissedeceğim dedim. Hani bu sliding doors gibi. İşte Erasmus'la yurt dışına gitmezsen, ALES'ten sonra işte yüksek lisans yapmazsan, Bu şeylere hayır dediysen kafanda o açılır kapanır kapılar duruyor her seferinde. Ve ben bu sefer o kapıdan hem kapıyı kendim açıp hem de içinden geçmek istedim.
Süper. Peki bu süreçte size maddi manevi destek olan birileri var mıydı? Kendinizi güvence aldığınızdan birazcık bahsettik ama hani genel olarak çevrenizde destekleyen birileri var mıydı?
Yok. Bu gerçekten çevremden de çok gelen bir soru. Nasıl karar verdiğim. Eğer ben bunu herkese söylüyorum. Yani bir iş yapmak istiyorsan o biraz evvel de bahsettiğimiz konu. Zengin kalkışı yapmamak gerekiyor. Bir sınırlarını gör. Ne kadar harcıyorsun aylık? Ne kadar küçülebilirsin? Çünkü mahrumiyet hissi yaratıcılığı da bence söndüren bir his. Aylarca harcama kalemlerimi de inceledim. Neden vazgeçebilirim diye baktım. Hı-hı. Ne benim gerçekten lüksüm diye baktım. Ve en sonunda birikim yapmaya başladım. Yani bir gün iş değiştireceğimi tahmin ederek birikim yaptım dediğim şey 2 seneydi. Gerçekten küçük küçük kenara koydum. Sürprizler oldu mu? Oldu tabii ki işte arabam bozuluyor ya da tatil beklediğinin üstünde oluyor ya da işte bir ceza geliyor vesaire bir şey. Ama gene de o yolda giderken hani bu anlamda ev içinde de bir farkındalık yaşıyorsunuz. Hani var kültürel aktiviteden kısmadım, arkadaşlarımla görüşmekten kısmadım, kitap harcamalarından asla kısmadım. Ama işte bunun bende muadili var mı diye elimdeki ürünlere baktım ya da beğendiğim ürünün muadili var mı diye hep baktım. Kendimden başka şu etapta tabii ki istesem ailem, arkadaşlarım her şekilde koşarak yardımcı olacaktır. Bununla ilgili hiçbir problemim yok. Çok güzel insanlarım var. Ama gene de benim tercihim ilk etapta her şeyi kendim yaşamak. Böyle bir yola çıkacak kişilere de her zaman tavsiyem hani yakıp yıkmadan yumuşacık geçişler, hasar alma kapasitenizi azaltacak bir şey bu. Ve o rahat geçiş içinde birikim yapmak şart.
Yani evet, hayatın gerçekleri tabii ki. Ben hep şey diyorum yani, faturalarınızı birinin ödemesi gerekiyor. Hani en basitinden o faturadan kastım kira ve hani minimum gereklilik olan şeyler. Hani lükse girmeden işte elektriğiniz, suyunuz, yiyeceğiniz bilmem ne. Yani en azından onların bilincinde olmak lazım ve gerçekten bir adım atmak için o maddi olarak birazcık olsun kendinizi güvende hissetmek olayı zaten çok daha kolaylaştırıyor. Çünkü yani dediniz ya hani koçluk için kendimi benim hani iyi hissediyor olmam lazım. O maddi kaygıyla yapılabilecek bir iş değil bu diye. Ya bence bu sadece koçluk için değil, birçok meslek için öyle. Yani sürekli ya ben bu ay acaba hani biraz abartıyorum ama survive edebilecek miyim? Hani o minimum ihtiyacımı, işte kiramı, faturalarımı, yemeğimi, bilmem ne mi alabilecek miyim düşünecek noktadaysanız zaten hani çok böyle nasıl diyeyim, huzurlu ve mutlu bir şekilde bir adım atabileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü o böyle insanda bence bu survival modunu aktive ettiği için hayata bakış açınızı zaten ister istemez biraz daha değiştiriyor. Peki birazcık bize şu anki işinizden, tam olarak neler yaptığınızdan bahseder misiniz?
Şu anki işim şöyle. Temmuz ayının sonunda bankacılıktan ayrıldım. Bankacılıktan ayrıldıktan sonra işte şirketimizin kuruluş 2 tane ortağım var. Onlarla beraber şirketin kuruluşu için çalışmalara başladım. Neler yapıyorum? Bunca sene arkasında kurumlar olarak hareket etmiş bir insan olarak kendi şirketimin şoförlüğünü de yapıyorum. Getir götürüne de bakıyorum. Tasarım işlerini de hallediyorum. Ortaklarımla beraber hepsini sıfırdan biz yapıyoruz şu anda. Bugün 17 sene boyunca şöyle bir konfor olmuş. Oturuyorsunuz masaya ve size kart vizitiniz geliyor ve ajandanız geliyor ve kalemleriniz, işte kupanız, her şeyiniz. Biz gün bir oturduk birbirimize bakıyoruz. Kurumsal renklerimiz ne olacak dedik.
Hiç düşünmediğiniz şeyleri düşünmek zorunda kalıyorsunuz.
Aynen öyle.
Peki şu anda günlük hani düzeniniz, işiniz noktada, nasıl görünüyor?
Aynen öyle. Bir noktada her şey değişiyor ve şönil kağıt nasıldır, işte Japon Bristol nedir? Bunları falan çalışmaya başladık bir anda kart vizit için. İşte kalınlıklar, gramajlar. Yani bilinmez sulara girdim ve sudan çıkmış balık gibisiniz. Bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz. Bu süreci Allah'tan böyle 1,5-2 ay gibi hallettik. Sonrasında H2O koçluk oldu adımız. Onu internet sitesini yaptık sıfırdan. Gerçekten çok her işin altından kalkabilecek gücü olan, inancı olan iki ortağım olduğu için çok mutluyum. Çok farklı bakış açılarımız var. Biz birbirimizi daha da yakından tanıdık. Çünkü bir gecede buna karar verdik. Çok hızlı bir şekilde beraber hareket etmeye karar verdik. Ve üç kişi bir birliktelik gerçekten zor. Çünkü herkesin %100 her şeyden memnun olmasını istiyoruz. İçimize sinerek hareket ettiğimiz için çok ince eleyip sık dokuyoruz. Keyifli bir süreç, çok zor bir süreç. Çünkü biz koçluk yapacağız ve kendi bilgi birikimimiz dahilinde eğitimler vereceğiz derken, işte renklerin anlamlarına bakıp, kendimizi punto satın alırken, matbaaya gidip işte siparişlerin hatalı olduğunu görürken, işte firmalara teklif hazırlayıp typoları kontrol ederken falan bulduk. Yani inanılmaz deneyimler. Çok zenginleştiren, çok canlandıran. Çünkü kendiniz için tuğla tuğla inşa ettiğiniz bir şey. Şimdi yavaş yavaş koçluklarımıza başlıyoruz. Çünkü Kırtasiye tarafını kotardık birkaç ay içinde.
Süper. Peki şeyi sormak istedim sadece. İki tane ortağım var dediniz. Onlar da sizle benzer zamanlarda mı mesleklerini bıraktılar? Yoksa onlar uzun süredir hani koçluk yapan ya da bir süredir koçluk yapan ve bunu meslek edinmiş insanlar mıydı?
Ortaklarım şöyle. Bir tanesi bizden diğer ortağımla bir sene evvel koçluk yolculuğuna çıkmış. Biz başladığımızda sınıfımızda bize destek olmak üzere asistanlık yapıyordu. Biz o gün ilk defa bir araya geldik. 2019 Ekim'de. 2 sene oldu üzerinden. Ve o zamandan beri hep bu şekilde iletişim halindeyiz. Bir tanesi iletişim mezunu, diğeri peyzaj mimarı. Ben uluslararası ilişkilerden devşirme bankacı. Bambaşka perspektifler, bambaşka yetkinlikler. Meslek hayatlarına farklı yıllarda farklı sebeplerden son verme şeklinde. Dolayısıyla hepimizin aşağı yukarı bir sene aşağı bir sene yukarı benzer zamanlarda koçlukta tanışma maceramız var.
Süper. Peki bu meslek değiştirme serüveninde hiç çevre baskısıyla karşılaştınız mı? Ne yapıyorsun sen kızım? İşte bankacılık bırakılır mı? Ya da bunca sürelik işin bırakılır mı? Mesleğin bırakılır mı? Gibi şeylerle karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız bunlarla nasıl başa çıktınız?
O konuda aileden yana çok şanslıyım. Gerçekten çok beni bilen, destekleyen, yanımda olan bir ailem var. Bunu açık açık söyleyebilirim. Çünkü ben hiç hayır demem onlara. Onlar da benim her evetimden sonra kendi bildiğimi okuyacağımı çok iyi bilirler. O yüzden çok güzel, saygılı bir anlaşmamız var. Ben ne kadar çok evet diyorsam, tabii diyorsam, ben mutlaka kendi bildiğimi okuyorum. Ve o kadar güzel anlaşıyoruz ki, yani bu kararımı verdiğimdeki ilk söyledikleri şey zaten oydu onların da. Yani bu zamana kadar neye elini attıysan hepsini yaptın. Bunu da yapacağından hiç şüphemiz yok. Bir şeye ihtiyacın olsa buradayız. Sen hani Allah utandırmasın dediler ve öyle ben yola çıktım. Aileden yana gerçekten tahtaya vurayım, çok şanslıyım. Dönem dönem ne yaptığımı anlatmak durumunda kalıyorum sadece. Çünkü koçluk taze bir şey yani. Hani psikolojik destek olmadığı, mentorluk gibi ama aslında soruyla vesaire, bunların hepsini tüm detaylarına oturup anlatıyorum ne olduğuna dair. Bu yaz mesela uzaktan çalışabilmenin keyfini keşfettiler onların yanındayken çalışınca. O mesela onlara çok güzel geldi. Yani sen buradan çalışabilirsin falan gibi çok güzel deneyimler yaşıyoruz birlikte. Eleştiriler aldım. Almadım değil. Genel olarak birinci derece arkadaş grubum çok destekliyor. Gerçek akrabam gibi hissettiğim arkadaşlarım gerçekten çok destekliyorlar ve onlar da her daim söyledikleri benzer ailemle, yani bir şeye ihtiyacın olsa her şekilde yanındayız. O anlamda da çok şanslıyım. Hani kız kardeşlerimin devamına ekleyebileceğim kardeşim gibi arkadaşlarım var. Ancak duydum, eleştiriler de duydum. Hani macera mı arıyorsun da duydum. Kesin maddi rahatlığın vardır senin aileden yanayı da duydum. İşte nasıl oldu da oldu, bir anlat bir nasıl oluyor bu'yu da duydum. Bir sürü şey, zaten yapamazsan geri dönersin neyse falanı. Yani çok onları da duydum, pek çok şey duydum. Kendimi de nasıl korudum? Sanırım inancımı yitirmiyorum. Yaparım diyorum, yani su yolunu bulur diyorum. Çünkü karanlık düşüncelere düştüğüm günler oldu. Orada en güzel şey uyu, sabah cevabın gelir diyorum kendime.
Bu karanlık düşüncelerle nasıl başa çıktınız? Onların içinde hiç kaybolduğunuz oldu mu? Hani böyle her şey ya daha da kötüye giderse vesaire gibi.
Şöyle söyleyeyim. Hani yaptığım şeyde sonuçta şu anda ülke değiştirmiyorum. kendime de bir tampon plan oluşturdum sonuçta. Yani 2 sene bunu deneyeceğim ve gerçekten olmazsa ben tekrardan iş arayabilirim. Burada hiç açıkçası darılıp gücenip hayata küseceğim bir nokta yok. Nasıl danışan bulunur? Evet, bu bir sorunsal. Ve şu anda o bahsettiğim morfin etkisi kalkınca, daha net görmeye başlayınca açıkçası her şeyi fırsat olarak yorumlayabiliyorsunuz. Bu zamana kadar görmediğiniz incelikte görmeye başlıyorsunuz. Evet, bazı anlarda geldi nasıl yapacağım diye. Ama o gibi anlarda ben mücadele etmiyorum. Gerçekten hani bırakıyorum. Bu şey vardır. Frederick Gross'un Yürümenin Felsefesi diye bir kitabı vardır. Çok severim. Onun arka kapağında da şey yazar hani yürümek iki mesafe arasında gidip gelmek değil, yaratıcı bir eylemdir der. Gerçekten alıp başımı giderim, yürürüm mesela. Ormana giderim. Sahilde yürürüm bir şekilde. Ve o zaman hani kafayı berraklaştırınca insan daha güzel düşünebiliyor.
Peki sizce bunu yaptığınızı biliyorum ve bu soru aslında hani sanki yapılamazmış gibi bir yerden soruluyor. Çünkü bunu aslında benim takipçilerim merak ettiği için özellikle sormak istedim. Kesinlikle kişisel görüşüm bu değil. 35-40 yaşından sonra sizce meslek değiştirilir mi?
O kadar güzel değiştirilir ki. Yani bunun kanıtı tanıdığım arkadaşlarım da var. Bankacı bir arkadaşım var. Kendi eşiyle beraber kendi deri markasını kurdu. Tasarım yapıyorlar, tasarımcılarla işbirliği yapıyorlar. Başka bir arkadaşım var, satış ve pazarlama alanındaydı. Geleceği gördü, erken yorumladı, IT'ye geçti. O kadar mümkün ki, bu sizin öğrenme aşkınızla alakalı bence. Hı-hı. Ne kadar öğrenmek istediğinizle, nereden beslendiğinizle alakalı. Türkiye'de geçen gün ben de benzer soruyu bir arkadaşıma sorarken buldum kendimi. İster istemez ageist davranıyoruz belki de. 50 yaşlarına yakın bir arkadaşım iş bulamadığından dem vuruyordu. Ben de bir şirketi arayıp şey sordum yani 45 yaş üstü yeteneklere yaklaşımınız nasıl dedim ister istemez. Sonra utandım bunu sorduğum için. Ama o kadar coşkuyla karşılaştım ki artık anladığım kadarıyla çok uluslu şirketlerde onlar da aynen aynı çıta altında, aynı kriterlerde değerlendiriliyorlar. Sanırım yavaş yavaş o yaş kavramı kırılıyor Türkiye'de de. Bu beni çok mutlu ediyor. Kendi ilk mentoruma bakıyorum 66 yaşındaydı. 60, evet yanlış söylemeyeyim 60 yaşının üstündeydi. Bu işi yapalı da 20 sene olduğunu varsaysak bile demek ki 40 yaşlarında iş değiştirmiş oluyor. Bundan 20 sene önce.
Yani bence zaten hiçbir şey için geç değil ve her zaman bir şeyler bir şekilde değiştirilebilir. Yeter ki istek olsun, yeter ki emek vermek için hazır olun ve yeter ki birazcık da sabırlı olun kendinize o adım atmak evet. için.
Sabır çok çok zaman hassas verin. Bir noktası. Sanırım artık gittikçe tüketim odaklı bir toplum olduğumuz için bazı şeylerin hızına tahammülümüz yok. Bizim beklediğimiz hızda bir parmak şıklatmada olmadığı zaman çabuk şevkimiz kırılıyor. Halbuki bir şey hazır, kolay, çabuk, emek sarf etmeden gelmiyor. Büyük değişimler en azından bence.
Yani katılıyorum. Zaten insanın zihniyeti şey olduğunda böyle bir hani armut piş ağzıma düş şeklinde olduğunda hani düşmüyor o armut. Öyle bir şey yok. O armutu sizin pişirmeniz lazım. Sizin bulmanız, toplamanız. Pişirmeniz, sonra onu kendiniz yemeniz lazım. Yani kimse kimseye bir şeyi böyle hazır işte altın kaşıkla ağzınıza vermiyor. O yüzden birazcık olsun hani bunları verebildikten sonra bence yaş çok ufak bir detay yani. Çevremde de yani birkaç tane bu arada 60 yaş civarında meslek değiştirmek değil ama merakı olduğu için işte ikinci üniversiteden bir bölüm okuyan ya da başka bir bölümü açık öğretimden bitiren insanlar var. Yani bir tanesi eski yengem diyeyim, dayımın eski eşi. Hatta başka bir bölümde de bahsetmiştim. Yani kendisi annemden büyük yani 60 yaşının üstünde olduğuna eminim yaş olarak. Kendisi mimar bir insan ve hayatı boyunca mimarlık yapmış bir insan. Ve açık öğretim ikinci üniversite kapsamında sosyoloji okuyor ve bu sene son sınıfa geçmiş yani. Ya da hani yine aynı şeyden, aynı arkadaş grubu, çevresi diyeyim. Dayımın sınıf arkadaşı liseden, bizim aile dişçimiz kendisi, yani herkes ona gider. Şimdi ismini söylemeyeyim, çok alakasız kaçabilir. Hani belki bilen vardır, bilmeyen vardır ama. Yani ziraat okudu açık öğretimden. Çünkü kendi bahçesi var ve ben bahçemle kendim ilgilenmek istiyorum dedi. Hani diş hekimi, hani day job'u diş hekimi ama. Ve hani bunlar böyle bana biraz böyle şey gibi geliyor. Ya bu hikayeler gerçekten umut verici ve insanlara ilham olabilir ve meraklı, istekli olduktan sonra hiçbir şey için geç olduğunu düşünmüyorum ama böyle şey gibi, hani dışarıdan çoğu insanın aslında bu gibi hikayelere ya ne derdin var, otur işte, hani yapmışsın işini, zaten 60 yaşına gelmişsin falan gibi böyle bir hani küçümseyen, durduran vesaire bir tavrı olduğu için de aslında ben bunları da sürekli söylemek, vurgulamak, bu gibi soruları sormak istiyorum. Yaş çok küçük bir detay aslında. Yani öğrenmek hiç bitmiyor ve merakınız varsa, isteğiniz varsa niye olmasın ki?
Tam tersi düşünelim mesela. Forbes'un listeleri var. 30 under 30 diye listeler var mesela. 30 yaşının altında, 25 yaşından bir de bazen küçük bir insan kendi girişiminin CEO'su olabiliyor da işte öbür tarafta neden orada yaşa niye takılmıyoruz da burada takılıyoruz gibi bir durum var. Bu tamamen istemekle alakalı ve çok talihsiz bir şekilde dünyadaki o tarafta mesela İngiltere'de yaklaşımı nasıl bilmiyorum ama şu Ikigai çok keyifli bir kitap. O gerçekten mesela yaşam amacını savunur. Hani onu bulduğun zaman zaten o raison d'être, hani sabah kalkma sebebin yataktan bence. Şimdi kendi tecrübe ettiğim tarafa bakıyorum. Maraton yaklaştıkça her sabah heyecanla uyanıyorum ve koşu antrenmanımı yapıyorum şu anda. Çünkü ben orada gerçekten kız çocukları için koşacağım ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Şimdi baktığım zaman bir iş neden bir insanı böyle mutlu etmesin ki? Yani sabah yataktan gece uyutmayacak ya da sabah yataktan coşkuyla kaldıracak heyecanı yaşamamıza engel olan nedir diyorum. O anlamda da bu birazcık işte evet amalar, o sürekli üç noktalar, desteklemeyen davranışlar bana çok üzücü geliyor. Çünkü insanın inanılmaz bir potansiyeli var. Hem zihinsel olarak hem de işlevsel olarak. Düşünsenize şu anda kimse size sabahleyin ya da akşam yatarken diş fırçalamanızı söylemiyor. Ama siz otomatikman bunu yapıyorsunuz. Belki de diş fırçalamak nöroplastisite üzerinde düşündüğümüzde en kalın ağlarla örülmüş alışkanlığınız. Bunu yapabiliyorken başka bir şeyin o sinapsını neden kalınlaştırmayalım? Ve neden sürekli o hormonları salgılamak istemeyelim ki mutlu olmak, kendini iyi hissetmek, hayatta yaptıklarından haz almak, sevdiğin işe gitmek. Yani bunun bütünsel vücut etkisini siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Yani o diyorum işte iyi hissetmediğim zaman içim şişiyor ve midem ekşiyor ve bir ağırlık oluyor insanın üzerinde. Severek yaptığınız işi direkt zaten gören kişi sizin yüzünüzden, cildinizden, işte duruşunuzdan, postürünüzden, her şeyden anlayabiliyor.
Yani şöyle şeyler var ki zaten hani factual bilgi olarak söylemek gerekirse, yani stres, kaygı, kötü çalışma koşulları ya da sizin iyi çalışma koşullarında mutsuz olmanız genel olarak insanların gastrointestinal sistemine vuruyor. Yani bu bir gastrit ülser de olabilir, IBS hastalığı da olabilir, başka bir şey de olabilir. Yani baktığınızda aslında hani eğer gerçekten bir de fiziksel olarak bir yerlerde bir şeyler görüyorsanız, hani bu aslında büyük bir işaret, bir şeylerin değişmesi gerektiğini gösteren, hani daha fazlasını aslında aramaya bile gerek olmayabilir. Yani gerçekten stresli, mutsuz ya da olduğunuz noktadan kendinizi iyi hissetmiyorsanız ve bunun da gerçekten fiziksel olarak vücudunuza dışa vurumlarını görüyorsanız, bir adım atmak için daha neyi beklemeniz lazım yani? Mide kanseri mi olmayı diyeceğim şimdi. Çünkü gerçekten o tedavi edilmediğinde yolun sonu oraya gidebiliyor bu gibi hastalıklarda.
Bu içerikte mesela düşündüğümde de hani biraz evvel konuştuğumuz kırılma noktası diye baktığımda mesela bir farkındalık daha vardı paylaşmak istediğim. Şu an bütün mideden de yola çıkınca aklıma geldi ama şunu fark ettim. Birisi için 10 saat, 12 saat çalıştığın günler oluyor. Kendin için bunu yapsan neleri değiştirebilirsin?
Katılıyorum.
Bu da mesela bir fact.
Yani bilmiyorum, ben kişisel olarak bu şekilde büyümedim ve o yüzden de belki hep istediğim şeyin peşinden gittim ama insanlarla konuştukça görüyorum ki yani danışanlar, işte podcast yapmaya başladığımdan beri konuştuğum insanlar vesaire, genel olarak en azından konuştuğum insanlarda, bu genellikle Türk insanlardan bahsediyorum. Gerçi İngiltere'de de az çok aynı yani. Yakın çevremde gözlemlediğim. Çoğu insan için iş sevilecek bir şey olarak bile görünmeyebiliyor bazen. Yani hani çalışacaksın, ne kadar sevebilirsin ki falan gibi, böyle hani yapıyoruz işte bir şekilde falan gibi. Yani benim mesleğimde olan arkadaşlarımdan bunu görmüyorum ama birçok farklı işte arkadaşın arkadaşları ya da bir şekilde hani yolumuzun kesiştiği, konuştuğumuz falan insanlar hani şey gibi, çalışayım bitsin. Hani böyle şey gibi, askerlik gibi o günün 8 saati. Sonra çıkayım, ondan sonra hayatım başlasın gibi. Hani o böyle yapmak zorundayım çünkü para kazanmak zorundayım gibi görülen bir şey. Ama aslında niye işe böyle bakıyoruz ki, yani niye yaptığımız şeyi böyle görüyoruz diye de ben çok düşündüm. Çünkü benim etrafımda diyeceğim yani ailesel olarak istediği şeyi yapmayan bir insan ben görmedim. Yani hani yani gerçekten görmedim. Hani örnek verecek olursam mesela annem babam ikisi de istedikleri şeyin peşinden gitmişler. İstedikleri meslekleri yapmışlar. Annem emekli ve hala çalışıyor. Çalışmak çok sevdiği bir şey yani. Ve insanlar şey diyor, aa senin annen ben hala çalıştığını bilmiyordum. Çalışmasa delirir çünkü yani boş boş oturmaya alışmış bir insan değil ve çok seviyor çalışmayı. Hani kendi yani özel ders veriyor şu anda. Yani kendi saatlerini kendi yönetiyor vesaire zaten. Yani rahmetli babam aynı şekilde. Dayım işte, yengem, dayım mimarlar ikisi de. Hani dayım inanılmaz idealist bir şekilde. İTÜ mimarlık tek tercih. Giremezsen bir sonraki sene tekrar girerim sınava falan diye böyle. Böyle insanlarla büyüyünce ben bütün dünyayı böyle sanıyordum. Ve sonra gerçek hayata karışınca aman ve bana da hep söylenen şey şuydu yani. Annem babam vesaire tarafından genel olarak büyüme çağında. Yani ne istersen iste, olabilirsin, git eğitimini al. Hani eğitimsiz bu iş olmaz. Babam şey der çocukken, yani dansöz bile olmak isteyebilirsin ve olabilirsin de, gerçekten bunu olmak istiyorsan, çok açık görüşlü bir şey yorum. Ama git eğitimini al. Hani eğitimsiz bu iş olmaz diye. Ve böyle bir yerden gelince, bu kadar açık görüşlü bir yerden gelince, yani evet ben ne istiyorsam onu olayım diye ben kendi kariyer yolculuğumu şekillendirdim bir şekilde. Ama böyle hani gerçek hayata girmeye başlayınca, işte üniversite sonrası itibariyle diyeyim, üniversite sırasında ve sonrasında, yani insanların aslında işe ne kadar böyle ya yapıyoruz işte bir şekilde ve gün geçiyor şeklinde, hani böyle zorunluluktan sanki yapılan ve böyle nasıl diyeyim, sevilebilecek bir şey bile değil gibi gördüğünü görüp çok üzülmeye başladım açıkçası. Keşke farklı görebilsek, çünkü nasıl görüyorsak durumu, hayatı vesaire o şekilde davranıyoruz zaten. Yani siz bir şey yapabileceğinizi düşünmüyorsanız zaten ona göre bir adım da atmıyorsunuz. Yani örnek vereyim, ben sizin üstünüz, hani sizin hikayenizi dinledik bunu. Siz eğer koçluk yapabileceğinize inanmasaydınız, düşünmeseydiniz zaten o işi bırakma adımını atmayacaktınız. Atamazsınız yani, yapabileceğiniz düşünmeseydiniz zaten böyle bir adım atmazdınız. Ve sonuçta bu sizin mesleğiniz olmazdı. Yani en başta aslında neye düşünüyorsanız, neye inanıyorsanız o bir noktada sizin davranışınıza, davranıştan kastım işi bırakmak, o adımı, o tercih, ön ayak oluyor. Ve orada aslında insanın kendine bence inanması çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü inanmazsanız zaten o adımı atmayacaksınız ki.
Hem o adımı atmayacaksın, hem de sanırım şu var. Bu zamana kadar, ben de şu anda kendime soruyorum mesela, paylaşımlarınız çok güçlüydü. Ben de o ana kadar belki de hiçbir şeye alıcı gözüyle bakmamıştım. Ya da belki de tecrübe ettiklerimin hiçbiri alıcı gözüyle bakacak kadar beni etkilememişti. O da olabilir. Yani orada koçluktan başka bir şey olur muydu diye düşünüyorum bir taraftan. Bir taraftan da koçluk o kadar etkiledi ki zaten o benim gözümü açtı o noktada olabilir. Hayata biraz ne açıdan baktığınızla alakalı. Bu tüm söylediklerinizin içeriğinde bir de aklıma şu geliyor aslında. Hangi kuşağın çocuğu olduğunuzla da alakalı olabilir. Şimdi savaş sonrası kuşağın çocuğu bir X'seniz, o noktada SGK, prestij, işte title, Hepsi önemli olabilir. Ama baby boomer'ın çocuğu bir Y'seniz ya da sonrasında Z ya da işte daha 2000'lerden sonrakilerin meslekleri oluşmadı mesela. Hani bu işte baktığınız açıkçası ailede de neyin empoze edildiğiyle alakalı olabilir birazcık da. İşte bir güvenli bir işin olsun. Çünkü savaş sonrası kuşağa baktığınızda hepsi neredeyse uzun yıllar kurumsal çatı altında ve lise mezunu olarak 25-30 yıl hayatı tecrübe etmişler. Şimdiki gençlere bakıyorsunuz. en az 22 kere iş değiştirilecekleri öngörülüyor hayatlarında. Çünkü onlar da her işe bahsettiğimiz içerikte sadece tecrübe olarak bakıyorlar. Para da değil. Burası benim gelişimimi destekliyor mu? Buradan alacağımı aldım. O yüzden şu anda işte freelance ya da sözleşmeli çalışma ön plana çıkmaya başlıyor dünyada ve Türkiye'de de. İşini yap, yapmayı bildiğin en iyi işi yap, süresini teslim et ve ayrıl. Yap işlet devret geliyor artık işlerde de. Pek çok herhalde IT tabanlı çalışma gibi farklı projelerde hayatımıza yansıyacak gibi gözüküyor bu evrimlenmeyle.
Peki konumuza dönecek olursak yeni mesleğinizde mutlu musunuz? Özge Hanım'ın yüzünü görebilmenizi isterdim şu anda.
Ya gerçekten yani ara sıra işte kartvizit kutusu da masamda duruyor böyle ve hani gerçekten böyle hayran hayran bakarken buluyorum kendimi ve şey diyorum her seferinde bunu biz yaptık. Ya gerçekten mutluyum. Bir, kendimi ifade ediyorum. İki, istediğim saatlerde çalışıyorum. Bu inanılmaz bir şey. Bu demek değil ki işte günde 4 saat çalışıyorum. Hayır, bazen neredeyse 16 saat çalışıyorum. Çünkü masamdaki kitapları ya da yayınları okuyup dinlemek bile, izlemek bile aslında işim ile örtüşen, not almamı gerektiren eğitim içeriklerine taşıyacağım ve beni de geliştiren şeyler. Dolayısıyla bazen uyku harici bütün zamanı kulağımda kulaklıkla bir şey dinlerken geçirmek durumunda olabiliyorum. Ama bunu ben seçiyorum, bunu ben istedim ve ben yapıyorum. Bu sanırım çok büyük bir mutluluk. Ve beraber çalıştığım insanlar ve iş ortaklarım, onların da yüzünü gördüğüm zaman ya da koçluğun çalıştığını gözlerinde gördüğüm zaman başka bir şeye ihtiyacım yok yani. O kadar keyifli, o kadar etkili, insanın kendi potansiyelini keşfetmesi ve buna aracı olmak, daha büyük bir mutluluk yok galiba. Çünkü ben yaptıysam herkes yapabilir diyorum, bu kadar. Hani koşmaya istedim ve koşuyorum. Bu bir disiplin. Aynı şekilde iş kurmak istedim ve kurdum ve umarım çok daha iyiye ivmelenecek yıllar içinde. Bunların hepsi bir disiplin. Kolay olmuyor ama bununla birlikte disiplin bence insanı son derecede özgürleştiriyor. Kaçta yatmam gerektiğini biliyorum akşam, yarın sabah koşacaksam. Ya da işte kaçta nerede olmam gerektiğini, hangi toplantı platformunda ya da fiziken olmam gerektiğini biliyorsam ona göre ajandamı ben organize ediyorum. Yani sürprizler tabii ki oluyor. O yaptığın şeyin sorumluluğunu almak, edilgen değil hayata etken olarak yaklaşmak kadar güzel bir şey yok bence.
Bu arada şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Bence insanın fiziksel olarak kendinin gelişebildiğini görmesi sizin için koşu olmuş, benim için de spor yapmak olmuştu genel olarak diyeyim. Gerçekten emek veriyorum, devam ediyorum ve geliştiğimi görüyorum tecrübesi. Ya çok öğretici bir tecrübe. Ya bu boks da olur, koşu da olur, başka bir şey de olur, ağırlık kaldırma da olur, dans da olur, neyse ama
yani sudoku gerçekten da olur, bulmaca da olur. İlla hani fiziken belki de daha da ötesi yani.
Evet, yani bir şeyleri başarabildiğini görmek ama benim kendi kontekstimde özellikle bu fiziksel oldu. Yani fiziksel olarak ben buraya emek ve devamlılık veriyorsam bir şeyler oluyor. Aa evet, hayatım diğer o alanlarında da olabilir diye vakti zamanında ilk spor yapmaya başladığımda, yani bundan ne kadar 12 sene önce falan herhalde, ondan önce bir couch potato, yani kımıldamak bile istemeyen bir insandım, öyle diyeyim. Hani böyle burada oluyorsa başka yerde de olur diye böyle bir hani kendime daha çok belki inanmamı sağlamıştı. Ve bunun da bence çok güçlü bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bazen insanlarla konuştuğumda bunun aslında sadece bana özgü bir tecrübe olmadığını ve birçok insanın da benzer şeyler düşündüğünü, o fiziksel gelişimle birlikte sporun herhangi bir dalında diyeyim, gelişimle birlikte tecrübe ettiklerinin böyle hani hayata bakış açısını insanların değiştirebildiğini gördüm. Onu da sadece böyle bir eklemek istedim ara not olarak.
Evet, şöyle bir şey var mesela, bir sürü insana sorsak bugün harika ziyafet sofraları hazırlayan, üniversitede yumurta bile kıramazdım der mesela. Pek çok hikaye vardır. Aynı şekilde bilimum sporcu için. Ben o ne coach potato, onu şey diye yorumluyordum eskiden. Beyin jimnastiğinden öteye gidemiyordum. Şimdi ise falan diye söylüyorum.
Evet, o beynimi yeterince yoruyorum, o yüzden bedenimi yormayayım diyerek. Toparlayacak olursak sizin için başarı ne demek?
Bu konuda çok derin düşündüğüm bir gün vardı. Şöyle ki bundan 20 sene evvel mi? Daha fazla bile olabilir. Hiroşima'yı araştırıyordum. Atom bombasını ve orada Çok ilginç, kara kutudan çıkan çok ilginç yazışmalar okudum. Kara kutu da değil, pardon. Bombalamadan sonra kuleyle uçak arasındaki çok ilginç yazışmaları okudum. Enola Gay dönerken diyor ki, hedef başarıyla bombalanmıştır diyor. Şimdi gel buradaki başarıyı tırnak içinde yorumla. O benim için çok sarsıcı bir şey oldu, bir farkındalık oldu. Benim için şu, gerçekten günü geldiğinde eğer ani bir şey olmazsa, hissederek sona yaklaştığım zaman zihnen, bedenen, kalben her şekilde çok iyiydi be demek istiyorum yani. Benim için bu. Hani yapımda, yayında emeği geçen herkese çok teşekkürler. Harbiden çok iyi bir hayat yaşadım demek istiyorum. Yani bu leziz bir yemeğin damakta bıraktığı tat gibi yani. O umami vardır yani. Bütün dilinin, bütün kıvrımlarının uyarıldığı bir yemek gibi. Çok iyiydi. Benim için başarı bu. Yani para değil, ne bileyim sırf mutluluk da değil. Yani müthiş bir denge. Her şeyin tadının, tuzunun, arkadaş ilişkilerinin, ortaklığın, katma değerinin hepsinin müthiş bir harmoniyle bir arada olduğu, bir ahenkte olduğu ve o gün geldiğinde tamam artık gidebilirim. Okey diyeceğim bir şey benim için başarı.
Süper. Peki sizce herkes sevdiği işi mi yapmalı?
Ah, buna da şunu söylerim. Ya sevdiğin işi yap, yapamıyorsan da yaptığın işi sevecek bir şey bu. Bazen arkadaşlarımla da bu konuşma geçiyor. Kendimde de tecrübe et. İlk gününe dön diyorum. Heyecanla oraya geldiğinde ne için gelmiştin onu hatırla. O kapıdan o iş teklifini neden kabul ettin? Seni oraya bağlı kılan neydi? Bu ilişkiler için de geçerli mesela. Bir noktadan sonra konuşmaya başlıyor insanlar. Geçen gün bir arkadaşımla geçtiği için bu örneği veriyorum. Ve ben onun neden beğendiğimi hatırladım dedi. İşte bunun gibi işte. Yani bir şeyler bizim seveceğimiz noktadan ayrılıyorsa ilk günümüze dönmemiz gerekiyor. Neden o iş teklifini kabul et? Neydi beni oraya çeken? Beni ne heyecanlandırmıştı da o teklife evet demişti? Ve değerlerimize bakmamız gerekiyor. Bu biraz evvel paylaştığım gibi İki katı teklif edip sizin adalet değerinize hiç uymayan ya da sizin çalışma anlayışınıza, işte saygı değerinize uymayan, sizi ezeceğini bildiğiniz bir yöneticiye evet demek niye? Orada bir şeyleri, değerlerini insanın fark edip sorgulaması gerekiyor birazcık. Bu noktada da gerçekten ya sevdiğin işi yap ya da yapamıyorsan yaptığın işi sevecek bir nokta bul. Bunu düşünüyorum.
Katılıyorum. Peki son olarak meslek değiştirmek isteyenlere önerileriniz neler olur?
Çok bütün görüşme içinde, bütün paylaşımlarımız esnasında aslında hepsinden küçük küçük küçük küçük dem vurduk. Bir özetlemek gerekirse bence şu. Biraz evvel mesela sizin paylaştığınız şey çok önemliydi bence. Yapacaksan okulunu oku, kursuna git, eğitimini al. Yani YouTube'dan 5 dakikada masa monte etmeye ya da işte bir şey değil bu. Hayatını değiştireceksin ve bütün olası boşluklarını görüp doldurman gerekiyor. Ben de bu işin gurusu değilim, yaptım diye saçmalamayacağım ya da işte takılıp düşmeyeceğim diye bir şey yok. Ama çok keyifli bir şey var ya, araç diyeyim, Gabriela Oettingen'in Whoop diye geçiyor. Ben onu çok seviyorum.
Paylaşırsanız linklerim.
Evet, evet. Whoop şöyle bir şey. Wish, obstacle, outcome, plan. En basit haliyle anlatayım. Koşmayı istiyorsun ve sabah kalkacaksın. Kalkmalısın. Outcome'ın bu. Peki neler sana engel olabilir? Fark ettiğin zaman onlara karşı daha fazla donanımlı oluyorsun. Birkaç dakika evvel paylaştığım hani bu boşluklarını gör ve onları doldur dediğim bu. Yani biz plan yapmayı çok seviyoruz ya. Sabah kalkıp koşacağım. Saati kapatıyorsun, kurmuyorsun ya da partiliyorsun geç saate kadar. Ya da işte ona göre donanımını almıyorsun ki sabah yağmur yağıyor, örnek veriyorum. Ama bunları beni koşmaktan alıkoyan şeyler neler diye sıralarsan engellerini görmek gerçekleştirme imkanını daha çok arttırıyor. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Bir işe kalkışmadan evvel eğitimini al. Neler sana engel olabilir onları fark et. Birikimini yap. Çünkü o yaratıcı özgüven maddi yani Maslow piramidine göre aşağıdaki iki barem tam değilse, onlar daralıyorsa zaten o piramit dengede durmuyor işte. O yüzden önce barınma, beslenme, bunların hepsinin hallolmuş olması gerekiyor. Sonrasında kendini tamamlamaya bakabilirsin. O anlamda da işte maddi birikim çok önemli. Onaylanma ihtiyacı ne olursa olsun hepimizde var. Çevrenle paylaştığında, paylaşınca seni destekleyecek yakınların varsa bu zaten tadından yenmez bir şey. Bildiğini okuyabilirsin ama onlar bir şekilde duygusal bir can yeleği bence. İyi geliyor devam etmede. Ve de sanırım enlerini görebilmek işte ne olabilir? En kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? Bunları fark edince insanın donanımı bambaşka bir hale geliyor.
Yani bence zaten sadece meslek değiştirmek için değil ama her süreç için yani insanın adım attığı. Yani benim hedefim ne? bu hedef doğrultusunda ilerlemeye çalışırken ne gibi zorluklarla karşılaşabilirim ve bunlarla karşılaşırsam ne gibi stratejiler geliştirmem lazım ki nasıl bunları tackle edebilirim diye düşünmek çok gerekli. Çünkü bu soruları, bu söylediğimiz işte hedef, zorluk, nasıl başa çıkabiliriz vesaire. Kilo verme sürecinin başında ilk seansta soruyorum. Çünkü yani yol ne olursa olsun yeni bir yola adım atıyorsanız bir hedef doğrultusunda bunların düşünülmesi lazım. Çünkü düşünmediğinizde o zorlukla karşılaştığınızda ve far tutulmuş tavşan gibi kalıp büyük ihtimalle eski davranışlarınıza, eski paternlerinize dönüyorsunuz. Ama bununla başka bir zamanda zaten yani bu fikirle biraz haşır neşir olduysanız şöyle olursa böyle olur, böyle olsa böyle olur, bu benim B planım, bu benim C planım, bunları düşündüyseniz zaten artık sizi kim tutabilir ki, en kötüsünü düşündünüz.
Yani o şartlar altında garanti veriyorum ki hani mevzunun sürprizi falan kaçmıyor yani. Her şey en azından planlı olunca daha kolay ilerliyor. Bir de şunu tavsiye edebilirim. Gerçekten bunu tavsiye mahiyetinde söyleyebilirim. Bu Stephen R. Covey'in Etkili İnsanın 7 Alışkanlığında 6. bölümde yanılmıyorsam beni çok etkilemişti. Baltayı Bile bölümü. Bir hava yolunun CEO'sundan bahsediyordu. Çalışanlarının, beraber çalıştığı insanların özel günlerinde gerçekten ıslak imzalı ya da telefon ya da mail ile onlara ulaşmaktan bahsediyordu. Ve bunu yanılmıyorsam 5 haneli bir rakam için yapıyordu. Yani çok ciddi bir efordan bahsediyoruz. 12 bin küsur kişi olabilir. Bu beni çok etkiledi ve hayatta insan biriktirmek diye bir şey var ya, yani bir gün o başarı kavramının içinde nasıl anılmak istediğim de var bende. Ben onu da toparlayıp değiştirmek için gerçekten çok uğraştım. Çünkü çok hırslı işlerde çalıştık senelerce. Ve bu sene işimden ayrılırken bizzat seneler içinde çalıştığım herkesi telefonla aradım. Yani ağlayarak kapattığım telefonlar oldu. Bunu bu kadar paylaşabilirim. Çok güzel şeyler hatırladım. Çok güzel şeyler yaşamışım. Onları fark ettim. Orada her an her şeyin olabileceğini unutmayıp o saygı sınırlarında çok güzel vedalaşmak, ayrılmak da bence çok önemli. Çünkü her an gerçekten her şey olabilir. Kesinlikle. Bu içerikte de hani yakıp yıkmak yerine yapıcı bir şekilde ilerlemek bence çok önemli.
Bu arada çok ufak bir şey söyleyeceğim sizin söylediğinizin üstüne. Kitabın Türkçesi var mı ya da Türkçe adı ne? Hiçbir fikrim yok. Ama Delivering Happiness diye bir kitap var. Zappos'un kurucusu, yani kurucularından bir tanesi ya da kurucusu. Tam hatırlamıyorum, çoklu ortak mı vardı yoksa tek kişiydi mi diye, ama Zappos'un kurucusunun kitabında şöyle bir şey var. Yani Zappos Amerikalı ayakkabı satmayla başlayan online bir şirket. Birkaç sene önce Amazon'a satılmış. Söylediği şeylerden bir tanesi şu aslında. Hani biz nereden fark yaratabiliriz? Biz müşteri memnuniyetinden ve o müşteriyle ilişki kurmaktan ilerleyebiliriz deyip her şeyin ötesinde o müşteriyle kurulan ilişkiyi çok önceliklendirdikleri için, hani bu returning customer denen işte aynı kişinin sonra tekrar gelmesi üstüne işlerini büyütüyorlar aslında. Ve hani bu bir iş de olsa, bu bir bireysel iki kişinin arasındaki ilişki de olsa, aslında o ilişki çok önemli bence. Ve yani ilişkiler bizi bir yere getiriyor ve ilişkiler bize hayatta destek de oluyor. O yüzden onları da belki göz ardı etmemeye çalışmakta yarar var diye düşünüyorum. Genel olarak hani hayat içinde ve bu meslek değiştirme sürecinde de.
Aynen öyle, ve nasıl baktığınızla alakalı. Dediğiniz o kadar doğru ki, yani bütün bu süreç eleştiriye açık olmayı da gerektiriyor ve eleştiriyi de nasıl aldığınızla alakalı. Gene öz farkındalığa geliyoruz. Yani öz farkındalığı yüksek bir birey kendiyle ilk dalga geçendir. Ya da eleştiriyi hani gardını alarak değil, ben buradan kendimde ne gelişim fırsatı bulabilirim diyerek alandır. Hepsi bir öğrenme fırsatı, açık olmakla alakalı işte.
Evet. Umarım dinleyenler için ilham verici, aydınlatıcı, belki bir adım atmak için aradığınız o cesareti bulabilmenize belki ön ayak olacak bir sohbet olmuştur. Bence çok keyifli bir sohbetti. Umarım sizin için de öyledir.
Ben de çok keyif aldım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde kesişti yollarımız. Bütün bu paylaşılan kitaplar, sözler hepsi benim için çok mutluluk vericiydi. Dediğim gibi hani tecrübeyle öğrenen bir insanım. Bunu da tecrübe etmek kadar beni mutlu eden bir şey yok şu anda. Ve şunu söylüyorum, yani başlamadan evvel de konuşmuştuk sizinle. Hı hı. Ben sıradan bir insanım. Gerçekten 39 yaşında, 17 yıl bankacılık yapmış, uluslararası ilişkiler mezunu. Hani böyle özel bir meziyeti vesaire olmayan bir insanım ve böyle bir yola girdim. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum. Ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Herkes yapabilir bir şeydir. Yeter ki isteyelim, yeter ki o değişime gönüllü olalım, yeter ki engellerimizi görüp fark edip onların yüksekliklerini algılayıp nasıl bertaraf ederiz ona bakabilelim.
Gerisi geliyor.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Hayatımın en keyifli tecrübeleri arasına bugünü böyle
Ah,
kaydediyorum.
ben çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Umarım tekrardan dinleyenler için de keyifli bir sohbet olmuştur. Öyleyse görüşmek, haberleşmek üzere diyorum.
Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.